Ayrım 2.
1981 yılında da Batı Berlin'de Yunanistan'daki Albaylar Cuntası döneminin sürgünü sevimli dostumuz Kosta'nın meyhanesinde bir rastlantı sonucu tanıştığım galiba Federal Alman Radyoları Yabancı Yayınlar Bölümü sorumlusu bir Alman da bana "İnanın çok korkuyorum" demişti. Bir sabah bir de uyanırız ki İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Yahudi düşmanlığını bile gölgede bırakacak felaketler olmuş. Binlerce Türk'ün kellesi kesilmiş, Türklere duyulan nefret, düşmanlık o boyutlardı. 21. yüzyılın eşiğinde batılı uygar bir ulusun bir başka ulusa karşı hala böylesine bir kin güdebilmesi, ondan böylesine nefret etmesi gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildi. Acaba nereden kaynaklanıyordu bu kin, bu nefret? Yoksa tıpkı İsa'nın Yahudilerce çarmıha gerildiğini 18. yüzyılda öğrenen Osmanlı Yeniçerisi gibi hani. Fıkrayı bilirsiniz. İsa'nın Yahudilerce çarmıha gerildiğini duyar duymaz doğru kapalı çarşıya gitmiş Yeniçeri ağası. Karşısına çıkan ilk Yahudinin gırtlağına dayamış hançerini. "Ulan bire çıfıt" demiş hışımla. "Demek siz öldürdünüz Hazreti İsa'yı ha?" Can derdine düşen Yahudi ne yapacağını şaşırmış, kemküm etmiş, başlamış yalvarmaya. "Aman bire paşam" demiş. "O senin dediğin 1800 yıl önce olmuştu bire." Yeniçeri daha da celallenmiş. "Olsun" demiş, "ben yeni duydum." Yoksa bu uygar dünyanın insanları da şimdi özellikle şu son çeyrek yüzyıldır bazı odakların ustaca planladıkları örgütlü ve yoğun propagandaların dürtüsüyle nicedir üstü tozlanmış, küllenmiş, unutulmuş gitmiş, tarihin labirentlerindeki bir takım eski hesapları mı yeniden görüşmeye kalkışıyorlardı? Böylece eski Haçlı Savaşlarının, Fatih'in İstanbul'u fethinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun öcünüm ülkelerindeki işçilerimizden alıyorlardı yani. Veya 60'lı yıllarda ülkelerindeki iş gücü açıklarını kapatabilmek için dibi kırmızı mumlu okuntularla çağırdıkları, istasyonlarda bando mızıkalarla karşıladıkları işçilerimizin kendilerine pek de benzemediklerinin ayrımına anca çeyrek yüzyıl sonra mı varmışlardı da şimdi horluyorlardı. Gerçekten de bu uygar ülkelerde artık öylesine boyutlara varmıştı ki bu nefret, bu horlama, örneğin nice ünlü üniversitelere girmiş delikanlılarımız bile Türk olduklarını söylemektense sanki o Londralı garsona gönderme yaparmış, kulaklarını çınlatmaya çalışırmış gibi batılı güzel kızlara kendilerini kah İtalyan, kah İspanyol, kah Güney Amerikalı, hatta kah İranlı diye tanıtmayı yeğliyorlardı. İlginçtir, bu yüzden o ülkelere gönderdiğimiz okumuş görevlilerimizin de artık en büyük övünç nedenleri kendilerini kimsenin Türkiye benzetememesi olmuştu. Olur olmaz ayol diyorlardı. Vallahi Türk'üm diyorum, yine de kimseyi Türk olduğuma inandıramıyorum. Hayır, siz Türk olamazsınız diyorlar da başka bir şey demiyorlar kardeş diye övünüyorlardı genellikle. Acaba niçin? Acaba gerçekten hala ilkel, kaba, barbar bir toplum muyduk kimilerinin savladığı gibi? Yani yoksulluktan değil de ilkelliğimiz yüzünden mi yıkanmayı pek sevmiyorduk, ter kokuyorduk, genellikle tahılla besleniyorduk ve bu yüzden kara, kuru, kısa boyluyduk. 21. yüzyılın eşiğine geldiğimiz halde hala tam olarak yerleşikliğe geçememiş, uygar bir toplum olamamış mıydık? Yani bu ilkelliğimiz yüzünden mi bizi bir türlü yakıştıramıyorlardı Avrupa'ya? Daha pasaportlarımızın kapağındaki ay yıldızı görür görmez tıpkı bir kırmızı muletayla ansızın karşılaşmış azgın İspanyol boğasına dönüyorlardı birden. Sahi kimdik biz? Nasıl insanlardık? Bu Türkler nasıl insanlardı yani? Neciydiler? Hatta çoğu kez kendilerinin bile kah gurbette kah iki tek rakı atınca hemen gırgırı aldığı, alay ettiği, bazen aşağıladığı, kimilerinin ise sık sık yatsıdığı veya sakladığı bu Türk olmak nasıl bir şeydi acaba? 1. Bölüm. Şu ünlü göçebeliğimiz. Atalarımız da Orta Asya'dan gelmişler. Hemen belirtelim ki biz Türklerin de bugün Avrupa'da yaşayan birçok ulus gibi yüzyıllar öncesi Orta Asya'dan göçüp gelerek Anadolu'ya yerleşen bir bozkır budunu olduğu tarihi bir gerçektir. Yani bizim atalarımız da 1000 yıl önce Orta Asya'dan göçüp gelmişlerdir ve buraları kendilerine zorla yurt edinmişlerdir. Bunlar bilinmektedir. Bunlar iyi bilinmektedir de ancak buralara ilkin hangi tarihte geldiğimiz konusunda tevatür çeşitlidir. Kimine göre Anadolu'ya ilk ayak basan Türkler bizlerin ataları olan Oğuz boylarıdır ve 11. yüzyıldan itibaren gelmeye başlamışlardır. Kimine göre Türklerin Anadolu'ya ilk ayak basışı Abbasiler dönemindedir. Abbasi halifeleri daha 9. yüzyılda Bizans'a Karış Semerkant dolaylarından getirdikleri Türkleri Güney ve Doğu Anadolu'ya yerleştirmişlerdir. Bazı tarihçilerin belirttiklerine göre ise daha 6. yüzyılda milattan sonra 530'larda Anadolu'da yaşayan Türkler vardır. Bizans imparatorları İran'a karşı Balkanlardan bazı Türk boylarını getirerek yukarı Fırat dolaylarına Doğu Anadolu'ya yerleştirmişlerdir. Bazı tarihçiler de Türklerin Anadolu'ya ilk kez 4. yüzyılda Hunlarla birlikte ayak bastığını savlamaktadır. Roma İmparatoru Theodosios'un ölüm yılı olan 395'te Hunlar iki koldan harekete geçmişler ve bir kısmı Balkanlardan Trakya'ya doğru ilerlerken daha büyük sayıda olan diğer kısmı ise Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girmiştir. İA Cilt 12 Taksim 2 Sayfa 155. İslam ansiklopedisine göre bu Türklerin Anadolu'da tarihi kayıtlarla sabit olan ilk görünüşleridir. Bilindiği gibi Atilla ile 9. yüzyılda Avrupa'nın altın üstüne getiren Batı Hunlarının Orta Asya Hunları ile uzak yakın bir ilişkilerinin bulunmadığı ta 18. yüzyıla dek savlanmışsa da bugün artık bütün tarihçiler ve doğu bilimcileri Batı Hunlarının da Asya Hunlarının bir devamı olduğunu kabul etmektedirler. Kuşkusuz Hun İmparatorluğu da bir göçebe imparatorluktur ve imparatorluklarda bir budunsal bütünlüğün olabilmesi elbette söz konusu değildir. Ayrıca o yüzyıllarda toplulukların budunsal bütünlüklerinden ve bir budunsal kimliklerinden söz edebilmek elbette olanaksızdır. Üstelik tarihler bir Hun budununun varlığından da hiç söz etmemektedirler. Ama bir Hun budununun varlığından söz edilmemesinden yararlanıp İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ankara Üniversitesi'nde de görev almış, Uzak Doğu tarihi uzmanı değerli Profesör Eberhard'ın da belirttiği gibi Hunlar Türktü demek de hem olanaksız hem de yanlıştır. Çünkü Atilla Hun İmparatorluğu da kuşkusuz bütün Orta Asya kökenli göçebe imparatorluklar gibi Orta Asyalı birçok budunun katıldığı ve karıştığı bir kozmopolit etnik yapıdan oluşsa gerektir. Nitekim tarihçilerin de neredeyse ortaklaşa bir biçimde belirttikleri gibi Atilla Hun İmparatorluğu Fin, Fin-Ugor, Uygur, Moğol, Türk-Moğol ve Türk budunlarının bir araya gelmesinden oluşmuş bir topluluktur. Hatta kimi tarihçiler bu birlikte tam 45 ayrı budunun varlığından söz etmektedirler. Gene Profesör Eberhard'a göre İmparatorluk Sarayı'nda da Got ve Latin dilleriyle birlikte Türk dili de kullanılmaktadır. Hatta imparatorluğun yöneticilerinden ve komutanlarından çoğu da Türk boylarındandır. Yani kimi Türk boyları Atilla Hun İmparatorluğunda da yönetici boylardan biridir. Görüldüğü gibi bu bilgilere göre Türkler gerçekten ilk kez 4. yüzyılda Hun İmparatorluğu içinde gelerek Anadolu'ya ayak basmış olsalar gerektir. Ancak şurası da kesin ki bugün Anadolu'da yaşayan biz Türklerin hemen hemen tamamının atası diyebileceğimiz Oğuz boylarının, Türkmenlerin, Türkistan'dan kalkıp batıya buralara akın akın gelmeleri de 11. yüzyılda başlamıştır. Anadolu'ya yüzyıllar boyu akan insan seli Türkmenler. Ermeni ve Rum kaynakların çekirge sürüsü gibi diye tanımladığı kimi Hazar Denizi'nin altından, Azerbaycan üzerinden, kimi Mezopotamya'dan batıya doğru 11. yüzyıldan itibaren akın akın gelen bu insanlar için değerli tarihçimiz Profesör Fuat Köprülü de doğudan gelen bitmez tükenmez insan seli gibi demektedir. Gerçekten de bütün tarihçilerin ve yerli kaynakların söz birliği etmişçesine saydıkları gibi değişik adlar altındaki Oğuz boyları kınıklar, kayılar, bayındırlar, baraklar, yıvalar, salurlar, avşarlar, beydililer, büyüdüzler, bayatlar, yazırlar, karabölükler, alkabölükler, yüreyirler, dolurgalar, alayuntlular, döyerler, iğdirler, peçenekler, çavuldurlar, çepniler, çaruklular, karkınlar, kızıklar, yaparlılar, eymirliler, kıpçaklar, karluklar, harizmler ve daha niceleri 11. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'ya akın akın doluşmaya başlamışlardır. 11. yüzyılda Anadolu'ya akın akın gelen bu insanların sayıları hakkında da doğal olarak elde kesin bir bilgi yoktur. Tarihçilerin bu konudaki kestirimleri ve yorumları da çok çeşitlidir. Örneğin Profesör Claude Cahen, Osmanlılardan önce Anadolu'da Türkler adlı kitabında bu sayının öyle sanıldığı kadar da büyük olmaması gerektiği görüşünü savunmaktadır. Çünkü Profesör Cahen'e göre o çağlarda belirli bir göç süresi içinde birkaç yüz bin kişiden kalabalık grupların yer değiştirmesine olanak yoktur. Metinlerde bunlardan çok büyük kitleler olarak söz edilmekte ise de o dönemlerde en büyük orduların sayılarının bile birkaç bin kişiyi geçmediğini unutmamak gerektir. E Yayınları İstanbul 1979 sayfa 149. Dolayısıyla 11. yüzyılda bu göçle Anadolu'ya gelenlerde en çok 200-300 bin kişi olmalıdır. Bir başka Selçuklu tarihi uzmanı olan Profesör İbrahim Kafesoğlu da bu sayının olsa olsa 550-600 bin kişi dolaylarında olması gerektiği görüşündedir. Profesör Mükrimin Halil Yınanç ise yaptığı hesaplara göre bu sayının 1 milyonun çok üstünde olması gerektiğini savlamaktadır. Doğrusu bizce de bütün Anadolu'nun o günkü koşullarda bunca kısa bir süre içinde baştan sona Türkleştirilmiş olmasına bakılırsa bu sayının gerçekten de birkaç yüz binin çok üstünde olması gerekir. Nitekim 2. Haçlı Seferi'ne katılarak Anadolu'ya gelen tarihçiler de Ege Denizi kıyılarının bile özellikle de Menderes Ovası'nın daha 12. yüzyılın ilk yarısında tamamen Türklerle dolu olduğunu yazmaktadırlar. Aynı yüzyılın sonlarında 3. Haçlı Seferi'ne katılan Alman İmparatoru Barbarossa da Denizli Akşehir yönünde ilerlerken 100 bin dolaylarında Türk'le karşılaştıklarını söylemektedir. Sovyet tarihçi Profesör Vladimir Gordlevski de Anadolu Selçuklu Devleti adlı incelemesinde dalga dalga büyüyerek süren Türk göçü karşısında Bizans imparatorlarının da dehşetli şaşırdıklarını yazmaktadır. Kısacası 11. yüzyılın başlarından itibaren Türkistan'dan batıya, Anadolu'ya doğru akın akın gelen bu büyük göçün başlangıç ve bitiş tarihleri de belli olmadığı için gelen insan sayısının hesaplanabilmesi zaten olanaksızdır. Ayrıca bilindiği gibi bu göç 4-5 yüzyıl boyunca da sürmüştür. İşte bu yüzden belki ilk gelenlerin sayıları birkaç yüz bin dolaylarındadır. Ama Anadolu'ya gelen Türklerin tamamı bizce de mutlaka milyonun çok üstünde olmalıdır. Barbarlar, köpek kafalılar, göçebeler. Ermeni tarihçilerin yazdıklarına bakılırsa 11. yüzyılda başlayan bu büyük göçün ilk akını 1016-1017 yıllarında Van yöresindeki Vaspuragan Ermeni prensliğine karşı yapılmıştır. Yazılanlara göre bu bir yağma akınıdır. İlk sıralar bir baskınla ansızın saldıran bu göçebe atlı savaşçılar ortalığı kırıp geçirip yağmaladıktan sonra çekip gitmektedirler. Kış bastırmadan da mutlaka yurtlarına dönmektedirler. Bu akıncılar içinde Ermeni ve Rum kaynaklarında genellikle barbarlar, kurtlar, kurt kafalılar, köpek kafalı barbarlar ve benzeri gibi nitelemler kullanılmaktadır. Latin tarihçiler de onları çadırlarda yaşayan bedeviler, haydutlar diye tanımlamaktadır. Bazı Ermeni kaynaklarında da kadınlar gibi uzun saçlı adamlar diye tanımlanan bu akıncıların ok atmadaki ustalıkları da ürküntüyle anlatılmaktadır. Orta Asya bozkurlarında sürü peşinde dolaşarak genellikle hayvancılıkla uğraşan bu insanların aynı zamanda çok iyi birer avcı, dolayısıyla da çok iyi birer savaşçı olmaları elbette hiç kuşku yoktur ki bu yaşam koşullarının doğal sonuçlarıdır. Yine bu yerel kaynaklarda belirtildiğine göre başlangıçta genellikle baskın biçimindeki bu akınlar giderek daha örgütlü bir hal almaya başlamıştır. Atlı savaşçılar artık arkalarında hayvan sürüleriyle birlikte üstü örtülü arabalarla ailelerini de getirir olmuşlardır. Arabalı çadır diye nitelenebilecek bu üstü örtülü arabalar savaşta akıncılara gerçekten de büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Çünkü arabaların içinde kocalarıyla birlikte gelen kadınlar, onlar gündüz akına gittiklerinde geride kalıp bir yandan hayvanlara bakmakta, bir yandan da günlük ev işlerini yapmaktadırlar. Aş pişirmekte, ekmek açmakta, süt sağmakta, hayvan kırkmakta, yün eğirmekte, kumaş dokunmaktadır. Daha da önemlisi bu arada çocuk da doğurup büyütmektedir. Hatta gerekirse ata atlayıp savaşa da katılmaktadır. Bu barbarların kadınları da en az erkekleri kadar savaşçıdır. Ama görüldüğü gibi asıl önemli olan bu üstü örtülü arabalarla savaşçılara her türlü lojistik desteğin anında veriliyor olmasıdır. Arabalarda yarının savaşçılarının bile yetiştiriliyor olmasıdır. Yani Anadolu'ya akın akın gelmeye başlayan bu göçebelerin yalnızca kendileri de savaşçı değildir. Bütün aile bireyleri çok iyi savaşçılardır. Gerektiğinde kadınlarla birlikte çocuklar dahi savaşa katılmaktadırlar. Üstelik gerek bu yaşam biçimi ve aile yapısı yüzünden, gerekse üstü örtülü bu arabaların sağladığı üstün teknolojik destek sayesinde kendilerine özgü yeni savaş taktikleri de geliştirmişlerdir. Örneğin, hem çok iyi at yetiştirmeleri ve dolayısıyla çok iyi atlara sahip olmaları, hem de dört nala giden atın üstünden bile ok atmadaki ustalıkları yüzünden cephe savaşı yerine genellikle vurkaç savaşını yeğlemişler ve göğüs göğüse savaşmak yerine hep uzaktan savaşmışlardır. Aşiret bireylerinin hemen hepsi de ya atlı ya arabalı olduğu için üstlerine gelen büyük orduların önünden kolayca geri çekilebilmişler ve pusuya yatarak tuzaklar kurabilmişlerdir. Gene aileleri de kendileriyle birlikte olduğundan istedikleri yerleri uzun süreler boyunca kuşatabilmişlerdir. Onların tarım alanlarını hayvan sürüleriyle çiğneyip besin stoklarını yağmalamışlar, yakmış yıkmışlar, su kaynaklarını zehirleyip içilemez hale getirmişler ve yıpratma savaşlarıyla düşmanlarını yenmeyi başarmışlardır. Türkler barışta melek, savaşta ifrit gibidirler. Atalarımızın da Orta Asya bozkurlarının zor doğa koşullarında yaşamaya alışık, hayvancılıkla uğraşan, özellikle de at yetiştirmekte çok usta ve çok iyi ata binip dört nala giden atın üstünden bile attığı okla istediği noktayı vuran çok iyi savaşçılar olduklarını hemen hemen bütün tarihçiler belirtmektedirler. Sovyet tarihçi Profesör B.Y. Vladimir Tsov'un Moğol Göçebe Feodalizm adlı kitabında da belirttiği gibi göçebe bozkur budunları için at her şeydir. At sürüleri yetiştirmeden bozkır ekonomisinin sürdürülebilmesi olanaksızdır. Nitekim bazı sosyolog ve antropologlar göçebe kültürüne ve uygarlığına atlı kültür, atlı uygarlık da demektedirler. Atı ilk hangi budun yakalayıp evcilleştirmiştir? Atlı kültürü acaba hangi budun başlatmıştır? Kuşkusuz yanıtlayabilmek olanaksızdır. Ama atı ilk yakalayıp evcilleştiren de at kültürünü ilk kuran da mutlaka bir bozkır budun olsa gerektir. Hele şu ilk karavan, üstü kapalı arabanın her konaklamada çadır söküp çadır kurmaktan kurtulmak amacıyla bir anlamda tekerlek çadır niyetine bir göçebe bozkır budunu tarafından bulunmuş olduğundan ise hiç kuşku duyulmasa gerektir. Ve bu buluş atlı uygarlığa da mutlaka çağ atlatmıştır. Kısacası göçebe yaşam biçimi atalarımızın da çok iyi birer savaşçılar olmalarını zorunlu kılmıştır ve at onlar için de her şeydir. Öncelikle de savaş arkadaşıdır ve kutsaldır. Öyle ki atalarımızın savaşçılıkları konusunda Hazreti Muhammed'in de bir hadisinin bulunduğundan bile söz edilmektedir. Profesör Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkmış Bilim, Kültür ve Öğretim Dili olarak Türkçe adlı ortak kitaptaki Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu adlı yazısında Kaşgarlı Mahmut'un ünlü kitabı Divan-ı Lugati Türk'te Muhammed'in Yüce Tanrı der ki benim bir ordum vardır adını Türk koydum. Onu doğuda oturttum. Bir ulusa kızdığım vakit onu üzerine saldırtırım diye bir hadisinin bulunduğunu yazdığını belirtmektedir. Ankara 1978 sayfa 24. Sovyet profesör Gordlevski de Anadolu Selçuklu Devleti adlı kitabında Tebrizli Şemseddin Aflaki'nin Mevlevi şeyhlerinin yaşam öykülerini anlatan Menakibul Arif'in adlı kitabında Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Bahattin Veled'in bir yıllarda Bağdat'ta Türklerin halife üzerinde etkin oldukları sıralar tahrif edilmiş olabileceğini sandığı böyle bir benim doğuya yerleştirdiğim bir ordum var. Adlarını Türk koydum diye başlayan bir hadis duyduğunu anımsadığını yazdığını işaret etmektedir. Ankara 1988 sayfa 110. Ancak bu açıklamadan sonra Sayın Profesör Aflaki'nin Kaşgarlı Mahmut için Müslüman sofuluğuyla avulanmış dediğini ve barbar Türkler hakkında bu tür eski uydurmaları yinelemekten de büyük zevk duyduğunu belirtmektedir. Bir başka Selçuklu tarihi uzmanı olan Profesör Osman Turan da Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi adlı kitabında Hazreti Muhammed'in bir diğer hadisinde Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayız dediğini iddia etmektedir. Turan Neşriyat Yurdu Yayını İstanbul 1969 sayfa 133. Gene aynı kitapta 8. yüzyılda Orkun'da Buda ve Laozi dinleri içinde birer tapınak yaptırmak isteyen Bilge Kağan'a veziri ve kayınpederi Ton Yukuk'un Buda dini insanlara yumuşaklık ve uyuşma telkin ettiğinden Türklerin yaşayışlarına ve savaşçı ruhlarına aykırıdır dediği aktarılmaktadır. AG sayfa 65. Sayın Profesör Osman Turan kitapta 3. bölümün başında da Gazi adlı birinin bir özdeyişini yinelemektedir. Doğrusu Gazi kimdir? Kitapta bu konuda bir açıklama, dipnotu biçiminde olsun bir kaynak gösterme falan yoktur. Bulabildiğimiz başvuru kitaplarında da bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Sanırız adın yazımında bir dizgi hatası falan yapılmış olsa gerektir. Özdeyişte de atalarımızın savaşçılıkları ile ilgili olarak Türkler barışta melek, savaşta ifrit gibidirler denilmektedir. Gene Profesör Gordlevski, yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında İranlı Ubeyd Zakani'nin de Risale-i Tarifat adlı yapıtında atalarımız için Türkler Deccal'in ön habercisidirler dediğini yazmaktadır. Atalarımızın yalnız erkeklerin değil kadınlarının da nasıl savaşçılar olduklarını ve savaşlara çoluk çocuk nasıl katıldıklarını da Otlukbeli Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmet'e karşı Akkoyunlu Sultan Uzun Hasan'ın yanında bulunmuş İtalya elçisi Barbaro önce bir Türk ordusunun ilginç dökümünü de vererek şöyle anlatmaktadır. 6.000 büyük çadır, 30.000 deve, 5.000 yük katırı, 2.000 katır, 20.000 küçük baş hayvan, 11.000 büyük baş hayvan, 25.000 atlı asker, 1.000 iyi ve orta cins kadın, 5.000 kadın hizmetçi, 6.000 12 yaşın altında çocuk, 5.000 bebek, 5.000 yük arabası, 2.000 eşek, 20.000 hizmet atı, 100 av leoparı, 200 doğan, 3.000 atmaca, 50 şahin ve 3.000 de yardımcı adam. Kadınlar da bu askeri seferlerde önemli roller oynamaktadırlar. Çocuklarını bindikleri atların eğer kaşında taşırlar. Sol elleriyle hem atın dizginlerini hem çocuğun beşiğini tutarlar. Sağ ellerinde ise savaşta silah olarak kullandıkları küçük parmaklarına bağlı bir de kamçı vardır. Yürüyüş halindeyken de çocuklarını emzirebilmektedirler. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt 1, sayfa 184. Savaşmak bir yaşam biçimiymiş onlar için. Yukarıda da yinelediğimiz gibi Orta Asya bozkırlarının ve çöllerin zor yaşam koşulları, üretim biçimi henüz daha hayvancılık ve avcılık aşamasındaki bir göçebe toplumun bireyleri oluş gibi nedenler, atalarımızın da çok iyi at yetiştiricisi, çok iyi avcı, dolayısıyla da çok iyi savaşçılar olmalarını kuşkusuz zorunlu kılmıştır. Ancak ata binmesini çok iyi biliyor olmak, çok iyi ok atmak, iyi pusu kurmak, gerektiğinde de iyi pala sallamak gibi beceriler gerçekten o kişinin bir savaşçı da olmasını ve sürekli savaşmasını, yani savaşçılığı bir meslek olarak seçmesini de zorunlu mu kılmaktadır acaba? Doğrusu bu soru için olumlu bir yanıt önce akla aykırı olsa gerektir. Çünkü bu becerilerin hemen hepsinin bugün ayrı birer spor dalları olduğu düşünülürse, böyle bir tasımlamayla böyle bir vargıya ulaşılabilmesinin olanaksızlığı açıkça görülmektedir. Ama ne var ki atalarımızın yüzyıllar boyu savaşçılığı kendilerine bir meslek olarak seçtikleri de yaslanamayacak bir gerçektir. Örneğin komşu butunlarla birleşip ortaklaşa bir devlet veya imparatorluk kurarak yeni fetihler ve yağma peşinde sürekli savaşmak bir yana, bir ücret karşılığında yabancı hatta düşman, ordularda paralı asker olarak savaşmak da atalarımızın geleneklerinde aykırı bir durum değildir. Kesinlikle ayıp veya suç sayılmamak da doğal karşılanmaktadır. Çünkü savaşçılık mesleği savaşmak dişidir onun.